Ayrım 7.
1500'den sonraki savaşların çok daha yaygın ve birbirleriyle bağlantılı bir düzen izlemesini açıklayan ikinci sebep, birleşik bir hanedan düzeninin yaratılmasıydı. Bunu Cebeli Tarık'tan Macaristan'a, Sicilya'dan Amsterdam'a uzanan toprakların oluşturduğu ve büyüklük yönünden 700 yıl geride kalan Carlemagne döneminden bu yana Avrupa'da görülenlerin hepsini geçen bir ağ kurmak üzere Habsburglar gerçekleştirmişlerdi. Kökenleri Avusturya'da olan Habsburg hükümdarları kendilerini düzenli olarak Kutsal Roma İmparatoru seçtirmeyi başardılar. Bu ünvan, gerçek güç açısından Orta Çağların en koyu dönemlerinden bu yana çok şey kaybetmiş. Ancak gene de Almanya ve genel olarak da Avrupa meselelerinde daha aktif rol oynamaya hevesli hükümdarların peşinde oldukları bir ünvandı. İşe daha pratik açıdan bakarsak, topraklarını evlilik ve veraset yoluyla artırma konusunda Habsburgların üzerine yoktu. Avusturya Kralı 1. Maximilian'ın 1493-1519 ve 1508-1519'da Kutsal Roma İmparatoru bu tür tek bir hamlesi, veraset yoluyla zengin Burgonya topraklarını ve onlarla birlikte 1471'de de Hollanda'yı kazandırmıştı. Bir başkası 1515 tarihli bir evlilik sözleşmesinin sonucunda önemli olan Macaristan ve Bohemya topraklarını da bunlara katacaktı. Macaristan Kutsal Roma İmparatorluğu içinde olmadığı ve pek çok özgürlüğe sahip bulunduğu halde, bu durum Habsburglara Orta Avrupa'da geniş bir toprak parçası sağlamıştı. Ancak Maximilian'ın en geniş kapsamlı hanedan bağlantısı, oğlu Filip'i İspanya kral ve kraliçesi Ferdinand ile Isabella'nın kızları Juan ile evlendirmesi sayesinde gerçekleşmişti. Ferdinand ve Isabella'nın daha önceki kendi evlilikleri ise Kastilya ve Aragon'u, Aragon, Napoli ve Sicilya'yı da içeriyordu, getirmişti. Tüm bu evlilik sözleşmelerinin mirasın bölünmesinden sonraki varisi ise Filip ve Juan'ın büyük oğulları Charles'tı. 1500'de doğan Charles, 15'inde Burgonya dükü, bir yıl sonra da İspanya kralı 1. Charles oldu. Daha sonra ise 1519'da babasının babası 1. Maximilian'ın ardından hem Kutsal Roma İmparatoru hem de Avusturya'da veraset yoluyla Habsburglara geçen toprakların hükümdarı oldu. Böylece İmparator 5. Charles sıfatıyla 4 mirası da 1555-1556 tarihlerindeki feragatlerine kadar kendinde toplamıştı. Aradan ancak birkaç yıl geçtikten sonra 1526'da Türklere karşı Mohaç Savaşı'nda ölen Macar kralı Louis'nin çocuksuz oluşu da Charles'ın hem Macaristan hem Bohemya tahtına sahip çıkmasını sağladı. Bu toprakların aşağıda da inceleneceği gibi bu kadar heterojen ve dağınık nitelikte olması bile Habsburg İmparatorluğu'nun birlik sağlamış, merkezi nitelikli Asya imparatorluklarına hiçbir zaman gerçek bir karşılık oluşturamayacağını gösterebilirdi. Charles daha 1520'lerde miras yoluyla kendisine geçen Avusturya topraklarının ve yeni kazanılmış olan Macaristan ve Bohemya'nın hükümdarlığını küçük kardeşi Ferdinand'a devrediyordu. Bu Charles'ın feragatinden epey önce İspanyol ve Avusturya miraslarının aynı kişi tarafından etkili bir biçimde yönetilemeyeceğinin kabul edilmesiydi. Bununla birlikte öbür hükümdarlar ve devletlerin Habsburg gücünün böylesine etkileyici bir biçimde toplanmasına bakışları öyle değildi. Fransa'nın ülke içindeki otoritelerini daha yeni sağlamlaştırmış olan ve zengin İtalyan yarımadasına doğru yayılmaya hevesli Valois krallarına, 5. Charles'ın sahip olduğu topraklar Fransa'yı kuşatmış gibi görünüyordu. Fransızların bundan sonraki 200 yıl boyunca Avrupa'daki başlıca amaçlarının Habsburgların nüfuzunu kırmak olduğunu söylemek hemen hiç abartı olmaz. Bunun gibi Alman prensler ve Kutsal Roma İmparatorunu seçme hakkına sahip yöneticiler, imparatorun Almanya'nın kendi içinde herhangi bir yetkiye sahip olmaması için uzun süre mücadele vermişken, 5. Charles'ın ülkesine kattığı topraklarla durumunu güçlendirdiğini görünce telaşlanmadan edemiyorlardı. Çünkü Charles artık iradesini zorla kabul ettirebilecek kaynaklara sahip olabilirdi. Türkler, Lutherciler ya da başka düşmanlarla savaşırken çoğu kez Hristiyanların gücüne muhtaç olmalarına rağmen papaların çoğu da bu gücün artmasından hoşnut değillerdi. Avrupa'daki devletler sistemine özgü rekabet göz önüne alınırsa, Habsburglara kimsenin karşı çıkmaması pek olacak bir şey değildi. Bu Bu çatışma potansiyelini sert ve uzun süreli gerçek bir çatışmaya dönüştüren şey, reformasyonla ortaya çıkan dinsel anlaşmazlıklarla bağlantılı olmuştur. Çünkü gerçek şuydu ki, bu 150 yıl içinde Habsburg hükümdarları arasında en ünlü ve en güçlü olanları, İmparator 5. Charles'ın kendisi, onu sonradan izleyen 2. Ferdinand 1619-1637 ve İspanya kralları 2. Philip 1556-1598 ile 4. Philip 1621-1665 aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin en militan savunucularıydılar. Bunun bir sonucu olarak bu dönemde Avrupa'yı kasıp kavuran rekabetlerin güç politikasıyla ilgili unsurlarını dinsel unsurlardan ayırt etmek hemen hemen imkansız hale gelmişti. O dönemdeki herkesin kabul edeceği gibi, eğer 5. Charles 1540'larda Protestan Alman prenslerini ezmeyi başarabilseydi, bu yalnızca Katolik inancı için değil, Habsburg nüfuzu için de bir zafer olurdu. Aynı şey 2. Philip'in Hollanda'daki 1560 sonrası dinsel huzursuzlukları bastırma çabaları içinde söylenebilir. Hatta İspanyol donanmasının 1588'de İngiltere'yi istila etmek üzere gönderilmesi için de geçerlidir. Özetle uluslar ve hanedanlar arası rekabet artık dinsel coşkuyla birleşmiş ve insanlar daha önceleri uzlaşmaya yatkın olabilecekken savaşa devam edecek hale gelmişlerdi. Böyle olmakla birlikte 5. Charles'ın 1519'da Kutsal Roma İmparatoru sıfatıyla tahta çıkışından İspanya'nın 1659 tarihli Pirene Anlaşması'yla yenilgiyi kabulüne kadar olan tüm bir dönemi anlatmak için Habsburgların egemenlik girişimi başlığını kullanmak biraz zorlama gibi gelebilir. Şurası açıktır ki, düşmanları Habsburg hükümdarlarının mutlak egemenlik konusunda kararlı olduklarına gerçekten inanıyorlardı. Böylece Elizabeth dönemi yazarlarından Francis Bacon, 1595 yılında İspanyol emelleri ve zulmünü ürkütücü bir biçimde şöyle anlatabiliyordu. Fransa altüst durumda, Portekiz'e zorla el konmuş, aşağı ülkeler Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, çevirenin notu. Savaş açılmış. Aynı şey bugün Aragon'a karşı da yapılmaya çalışılmış. Zavallı Kızılderililer özgürlükten köleliğe düşürülmüşler. Ancak kimi Habsburg bakanlarının ara sıra bir dünya monarşisiyle ilgili olarak duyulan retorik çoğu kez yapmacık bir biçimde karşıdakileri ikna etmek üzere yüksekten atıp tutarak konuşma ya da yazma, çevirenin notu. Rağmen Avrupa'ya Napolyon ya da Hitler tarzında egemen olmak için yapılmış bir plan yoktu. Habsburgların kimi hanedan evlilikleri ve bu yolla tahta çıkışları topraklarını genişletmek için yapılmış uzun vadeli bir plan belirtisi olmaktan çok, rastlantılara bağlı olarak bilemediğiniz telkinler sonucu gerçekleşmiştir. Belli bir takım durumlarda söz gelimi Fransızların Kuzey İtalya'yı sık sık istila etmelerinde Habsburg hükümdarları kışkırtıcı olmaktan çok kışkırtılan taraftılar. 1540'lardan sonra İspanyol ve İmparatorluk kuvvetleri Akdeniz'de yeniden güç kazanan Müslümanların harekatı karşısında tekrar tekrar savunma yapmak durumunda kalmışlardır. Bununla birlikte gerçek gene de şudur ki, eğer Habsburg hükümdarları sınırlı ve bölgesel nitelikli amaçlarının, hatta savunma amaçlarının tümüne ulaşabilselerdi, Avrupa'nın egemenliği pratikte onların olurdu. Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika kıyısı boyunca ve Doğu Akdeniz sularından geri püskürtülürdü. Dine karşı gelenler Almanya'nın kendi içinde bastırılırdı. Hollanda ayaklanması sindirilebilirdi. Fransa ve İngiltere'de dost rejimlerin sürmesi sağlanırdı. Yalnızca İskandinavya, Polonya, Moskov Rusyası ve hala Osmanlı yönetimi altında bulunan topraklar Habsburg gücü ve nüfuzuna bağımlı olmazdı. Ve bunun doğal bir sonucu olarak karşı reformasyonun zaferi de. Bunlar olsa bile Avrupa gene de Ming Çin'inde yaşanan birliğe yaklaşamazdı. Ama Habsburgların kardeş merkezleri olan Madrid ve Viyana'nın arka çıktığı politik ve dinsel ilkeler, Avrupa'nın çok uzun süredir en önemli özelliği olan çoğulculuğu büyük ölçüde aşınmaya uğratabilirdi. Söz konusu edilen 150 yıllık savaş döneminin kronolojisi, bu tür çözümleme amaçlı bir çalışmada kısaca özetlenerek verilebilir. Çağdaş okuyucunun gözüne çarpan herhalde çeşitli savaşların adları, Pavia, Lützen ve benzeri. ve sonuçlarından daha çok doğrudan bu çatışmaların uzunluğudur. Türklere karşı yapılan mücadele bir 10 yıldan öbürüne devam etmiş, İspanya'nın Hollanda ayaklanmasını bastırma girişimi ise kısa bir ara dışında 1560'lı yıllardan 1648'e kadar sürmüş ve kimi kitaplara 80 yıl savaşları diye geçmiştir. 1618'de 1648 tarihli Vestfalya barışına kadar olan dönem içinde hem Avusturyalı hem İspanyol Habsburgları düşman devletlerin birbiri ardınca kurdukları ortaklıklar karşısında sürdürdükleri büyük ve çok boyutlu savaş ise her zaman için 30 yıl savaşları diye anıldı. Bu durumun farklı devletlerin yıllar, 10 yıllar boyu savaşın yükünü kaldırma konusundaki nispi kapasitelerini çok önemli bir hale getirdiği de açıktır. Savaşın sürdürülmesi için verilen maddi ve mali desteğin önemi çok daha büyük hale gelmişti. Çünkü savaşın niteliğini değiştiren ve savaşları o güne kadar olduğundan çok daha geniş kapsamlı kılan askeri devrimde bu döneme rastlar. Bu değişikliğin sebepleri ve başlıca özellikleri birazdan ele alınacaktır. Ancak olayların kısa bir özetine girmeden önce bile şunun bilinmesi gerekir ki, söz gelimi 1520'lerdeki askeri çatışmalar, 1630'lu yıllarla kıyaslandığında bunlara ayrılan asker sayısı ve para miktarı yönünden çok dar kapsamlı görüneceklerdir. İlk büyük dizi savaşlar zengin ve korumasız kent devletleriyle daha 1494'te istilacı Fransız krallarını kendisine çeken İtalya üzerinde yoğunlaştı. Ve gene tahmin edilebileceği gibi rakip güçlerin Fransızları çekilmeye zorlamak üzere çeşitli ortaklıklar İspanya, Avusturya ve hatta İngiltere kurmalarına yol açtı. 1519 yılında da İspanya ile Fransa, Fransa'nın Milano üzerindeki iddiaları yüzünden hala kavga halindeyken, 5. Charles'ın Kutsal Roma İmparatoru seçildiği ve Habsburg ailesinin hem İspanya'daki hem de Avusturya'daki topraklarının veraset yoluyla Charles'a geçtiği haberi geldi. Baş rakibinin çeşitli ünvanları bu yolla kendisinde toplaması, hırslı bir kişi olan Fransa Kralı 1. Francis'i 1515-1547 bir dizi karşı hareket başlatmaya yöneltti. Bunlar yalnızca İtalya'da değil, Burgonya, Güney Hollanda ve İspanya sınırları boyunca da gerçekleştirilecekti. 1. Francis'in pervasızca İtalya'ya girişi, kendi yenilgisi ve Pavia Savaşı'nda 1525 esir düşmesiyle sonuçlandı. Ama 4 yıl sonra Fransa hükümdarı gene ordusunun başında İtalya'ya giriyordu ve gene Habsburg kuvvetlerince durduruldu. Francis 1529 tarihli Cambrai Anlaşması ile İtalya üzerindeki iddialarından bir kez daha vazgeçiyor ama aynı iddialar yüzünden hem 1530'larda hem 1540'larda 5. Charles ile savaşa giriyordu. O sıralarda Fransa ile Habsburg toprakları arasındaki kuvvet dengesizliği hesaba katılırsa 5. Charles'ın Fransızların bu yayılma girişimlerini engellemeyi sürdürmesi herhalde pek zor bir şey değildi. Ancak bu iş Kutsal Roma İmparatoru sıfatının kendisine başka pek çok düşman kazandırmasıyla zorlaştı. Bunların arasında en korkutucusu Türklerdi. Türkler 1520'lerde Macar Ovası boyunca yayılmakla kalmamış, 1529'da da Viyana'yı kuşatıyorlardı. İtalya için deniz tarafından gelen bir tehdit oluşturmuşlar ve Kuzey Afrika'nın Berberi korsanlarıyla bir arada İspanya'nın kendi kıyıları için tehlikeli olmuşlardı. Durumu kötüye götüren bir başka noktada, bu 10 yıllarda Osmanlı Sultanı ile 1. Francis arasında Habsburglara karşı söze dökülmemiş ve Hristiyanlığa sığmaz bir ittifakın kurulmuş olmasıydı. 1542'de ise Nice'ye yöneltilen bir saldırıda Fransız ve Osmanlı donanmaları fiilen birleştiler. 5. Charles için büyük güçlükler oluşturan bir başka alan ise Almanya'ydı. Almanya reformasyon yüzünden parçalanmıştı ve Luther'in eski düzene olan başkaldırısı artık protestan prensliklerce kurulan bir ittifaktan destek görüyordu. Öbür sıkıntılarını düşününce 5. Charles'ın 1540'lı yılların ortalarından önce bütün enerjisini Almanya'daki Luther'ci başkaldırıya harcamamış olması hiç de şaşırtıcı değildir. Charles'ın Almanya'ya yöneldiğinde özellikle de başı çeken protestan prenslerini Mühlberg Savaşı'nda 1547 yenilgiye uğratınca oldukça başarılı gözüktü. Ancak Habsburglar ve İmparatorluk Otoritesi'nin güç kazanması 5. Charles'ın rakiplerini her zaman için telaşlandırdı. Öyle ki Kuzey Almanya prensleri Türkler Fransa Kralı 2. Henry 1547-1559 ve hatta papalık bile onun durumunu zayıflatmak çabasına girdiler. Fransız orduları Protestan devletlere destek vermek üzere 1552'de Almanya'ya girmiş, böylece de söz konusu devletler imparatorun merkezileştirme eğilimine karşı direnebilmişlerdi. Bu durum Almanya'daki dinsel savaşı geçici olarak sona erdiren Augsburg Barışı 1555 ve Fransız-İspanyol çatışmasına son veren Ketto-Kamprezi 1559 anlaşması ile kabul edilmiş oldu. Bir anlamda 5. Charles'ın kendi feragatleriyle de kabullenilmiş oluyordu. Charles 1555'te Kutsal Roma İmparatoru ünvanını kardeşi 1. Ferdinand'a, İmparatorluğu 1555-1564 bırakmış, 1556'da ise İspanya Krallığından oğlu 2. Philip 1556-1598 lehine vazgeçmiştir. Eğer bundan sonra imparatorluğun Avusturya ve İspanya kolları arasında yakın bir bağlantı kalmışsa, bu öyle bir bağlantıydı ki, tarihçi Mamatey'in deyişiyle artık imparatorluk armasındaki çift başlı siyah kartal gibi Habsburgların Viyana ve Madrid'de iki başı vardı, biri doğuya öbürü batıya bakmaktaydı. Doğudaki kol 1. Ferdinand'ın ve onun yerine geçen 2. Maximilian'ın imparatorluğu 1564-1576 yönetiminde kendi tasarrufları altında olan nispi bir barış dönemi yaşarken, Türklerin 1566-1567 tarihlerindeki saldırısını saymazsak, İspanya Kralı 2. Philip'in buyruğundaki batı koluna şans çok daha az gülüyordu. Berberi korsanlar Portekiz ve Kastilya kıyılarına saldırıyor ve onların arkasındaki Türkler de Akdeniz için yeniden mücadeleye girişiyorlardı. Sonuç olarak İspanya kendisini tekrar tekrar güçlü Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yeni ve büyük savaşlara girmiş buldu. Bu çatışmalar 1560 tarihli Cerbe Seferi'nden başlayarak 1565'teki Malta Sürtüşmesi, 1511 İnebahtı Seferi ve Tunus uğruna girişilen ve bir o tarafın bir bu tarafın başarılı olduğu savaşta sürdü ve nihayet 1581 yılında yapılan mütareke ile sona erdi. Ancak hemen hemen bu sıralarda Filip'in dinsel hoşgörüsüzlük ve yüksek vergi politikaları Habsburglara bağlı Hollanda'daki hoşnutsuzluğu alevlendirerek açık bir ayaklanmaya dönüştürmüştü. Buradaki İspanyol otoritesinin 1560'ların ortalarında kırılmasına, İspanyollar Alba Dükü yönetimindeki bir orduyu kuzeye doğru göndererek ve askeri bir despotizm kurarak karşılık verdiler. Bu da Hollanda ve Zeeland gibi denizle çevrili ve savunması mümkün Flaman illerinde şiddetli bir direnişe, İngiltere, Fransa ve Kuzey Almanya'da ise İspanyolların niyetleri konusunda kaygılara yol açtı. İkinci Filip'in 1580'de komşusu Portekizli sömürgeleri ve donanması ile birlikte İspanya'ya katınca, İngilizler büsbütün rahatsız oldular. Ancak Habsburgların güçlerini gösterme ya da genişletme girişiminde bulundukları her sefer olduğu gibi, bu kez de beklenen sonuç geldi ve Habsburgların rakipleri işe karışma güç dengesinin iyice bozulmasını engelleme zorunluluğunu duydular. Önceleri İspanyol yönetimine karşı Hollandalı Protestanlarca başlatılan yerel bir isyan niteliğindeki hareket, 1580'lere gelindiğinde yeni bir uluslararası mücadeleye dönüşecek kadar genişlemişti. Hollanda'nın kendi içinde gösterişli sonuçlar alınmadan kuşatma ve karşı kuşatma harbi sürüp gitti. Manş'ın öbür yakasındaki İngiltere'de ise 1. Elizabeth ülke içinde kendi otoritesine yönelen, ister İspanyol ister papalık destekli, her tür tehdidi denetim altına almış durumdaydı ve Hollandalı isyancılara askeri yardım yapıyordu. Fransa'da monarşinin zayıflaması İspanya'dan destek gören, Katolik ittifakı ile rakipleri Elizabeth ve Hollanda tarafından desteklenen Hügnoların üstünlük mücadelesi verdikleri şiddetli bir dinsel iç savaşa yol açtı. Denizde arkalarında hükümdarlarının desteğini bulan Hollandalı ve İngiliz korsanlar, İspanya'nın Hollanda ile olan ticaret yolunu kestiler ve savaşı cepheden çok uzaklara, Batı Afrika'ya ve Karayip Denizi'ne kadar taşıdılar. Mücadelenin kimi dönemlerinde, özellikle de 1580'lerin sonu ile 1590'ların başlarında, güçlü İspanyol harekatı başarıya ulaşacak gibi görünüyordu. Söz gelimi 1590 Eylül'ünde İspanyol orduları Languedo ve Britanya'da savaşırken, ünlü komutan Parmadük'ü yönetimindeki bir başka ordu kuzeyden Paris üzerine yürüyordu. Bununla birlikte İspanyol olmayan kuvvetler cephesi bu tür bir baskıya bile dayandı. Fransa tahtı üzerinde hak iddia eden karizmatik kişilikli Fransız Hugnosu, Henry of Navarre iddialarını güçlendirmek amacıyla Protestanlıktan Katolikliğe dönecek kadar esneklik gösterdi. Sonra da Fransız ulusunu gittikçe daha büyük bir oranda istilacı İspanyollar ve gözden düşmüş Katolik ittifakı aleyhine çevirecek kadar. 1598'de Bervins Barışı yapıldığı zaman, bu tarih İspanya Kralı 2. Filip'in de ölüm yılıdır, Madrid, Fransa'ya her türlü müdahaleden vazgeçmeye razı oldu. O sıralarda Elizabeth yönetimindeki İngiltere'de güvenliğe kavuşmuştu. İngilizlere karşı 1588'de harekete geçen Büyük İspanyol Donanması ve İspanyolların sonradan yaptıkları iki istila girişimi büyük bir yenilgiye uğradı. İrlanda'daki bir Katolik isyanını kullanma çabası da öyle. Elizabeth'in orduları İrlanda'yı düzenli bir biçimde yeniden fethediyorlardı. Hem 2. Filip hem Elizabeth ölünce İspanya ve İngiltere 1604'te bir uzlaşma barışı yaptılar. Madrid'in Hollandalı isyancılarla barış görüşmeleri yapması için ise 1609 mütarekesine kadar daha 5 yıl geçmesi gerekecekti. Ama bundan çok önce İspanyol gücünün Hollanda'yı ezmeye yeterli olmadığı açığa çıkmıştı. Bu ne deniz yoluyla başarılabilecek bir şeydi ne de ardına Maurice of Nassau'nun etkili Hollanda ordusunun yerleştirilmiş olduğu kuvvetle korunan kara ve su yolu savunma mevzilerini yararak olabilirdi. Her biri de Habsburglar ileride hak iddia ettiklerinde onların bu iddialarını tartışma konusu yapabilecek potansiyele sahip üç devletin yani Fransa'nın, İngiltere'nin ve Hollanda Cumhuriyeti'nin varlıklarını sürdürmesi 1600 yılı Avrupa'sını tek bir hegemonyanın değil, pek çok ulusun oluşturacağını bir kez daha doğruluyordu. Bu dönemde Avrupa'yı şiddetle sarsan 3. Büyük Savaş dalgası 1618'den sonra gelmiş ve Almanya'yı kasıp kavurmuştur. Bu ülke 16. yüzyılın sonlarında tarafların tüm güçlerini ortaya koyarak yaptıkları bir mezhep mücadelesinin dışında kalmıştı. Ama bunun tek sebebi 2. Rudolf'un Kutsal Roma İmparatoru 1576-1612 otoritesinin ve zihinsel güçlerinin zayıflaması ve Türklerin Tuna Havzası'nda yeniden bir tehdit oluşturmalarıydı. Ancak Almanya'nın verdiği bu birlik görüntüsünün ardında rakip Katolik ve Protestan güçler kendi konumlarını sağlamlaştırıp düşmanlarınınkini zayıflatmak üzere dolaplar çevirmekteydiler.